Ayrım 8. Seks neden keyiflidir? Jared Diamond, sayfa 66. Memelilerin de içsel olarak döllenmiş yumurtayla ne yapacakları konusundaki soruna dair kendilerine özgü uzun bir evrimsel bağlılık tarihleri vardır. Memelilerin çözümü annenin içinde zorunlu bir gelişim dönemi olan ve tüm anne kuşlarda görülenden çok daha uzun süren gebelikle başlar. Gebelik süresi bandikutlarda, Hindistan'da yaşayan iri bir fare türü, 12 günden fillerde 22 aya dek değişir. Dişi memelinin başlangıçta yaptığı yatırımın bu denli yüksek olması daha fazla bağlılığa girmemek için blöf yapmasını önlemiş ve dişilerde süt salgılama evriminin oluşmasına neden olmuştur. Kuşlar gibi memelilerin de kendilerine özgü çözüme uzun süredir bağlı bulundukları görülüyor. Süt salgısı ardında fosil izleri bırakmaz gerçi ama 135 milyon yıl önce birbirlerinden ayrılmış olan 3 yaşayan memeli grubunda da tek delikliler, keseliler ve plasentalılar görülür. Dolayısıyla süt salgılanması memelilerin bazı sürüngen atalarında, Therapsida takımı sürüngenlerde daha önce de gelişmiş olabilir. Kuşlar gibi memelilerin de uzmanlaşmış bir üreme anatomileri ve kendilerine özgü fizyolojileri vardır. Bu uzmanlaşmaların bazıları 3 memeli grubu arasında büyük farklılıklar gösterir. Örneğin plasentalı memelilerde görece gelişkin olarak doğan yavruyla sonuçlanan plasenta gelişimi, keselilerde erken doğum ve görece uzun doğum sonrası gelişimi ve tek deliklilerde yumurtlama gibi. Bu uzmanlaşmalar büyük olasılıkla en azından 135 milyon yıldır mevcuttur. 3 memeli grubu arasındaki ya da tüm memelilerle kuşlar arasındaki farklılıklarla karşılaştırıldığında bu 3 memeli grubu içindeki farklılıklar oldukça azdır. Hiçbir memeli yeniden evrim geçirerek dış döllenmeye geçmemiş ya da süt salgılamaktan vazgeçmemiştir. Hiçbir keseli ya da plasentalı memeli yeniden yumurtlama evrimi geçirmemiştir. Süt salgılamada türler arasında görülen farklılıklar daha çok nicelikseldir. Şundan biraz daha az ya da bundan biraz daha fazla. Söz gelimi Arktik foklarının sütü besleyicilik açısından yoğunlaşmış, yağ açısından zengindir ve neredeyse hiç şeker içermez. İnsan sütünde ise besleyicilerin yoğunluğu ve yağ düzeyi düşük, şeker düzeyi yüksektir. Sütten kesilere, katı yiyeceklere geçme dönemi geleneksel insan avcı toplayıcı gruplarında 4 yıla dek uzayabilir. Diğer uçta yer alan kobaylar ve Kuzey Amerika yabani tavşanları doğduktan birkaç gün sonra katı besin yemeye başlayabilir ve kısa bir süre sonra da süt emmeyi bırakırlar. Kobaylar ve yabani tavşanlar, tavuklar ve kıyık kuşları gibi yumurtadan çıktığında görebilecek, koşabilecek ve kendi yiyeceğini bulabilecek durumda olan ama henüz uçamayan ya da beden ısılarını tam olarak düzenleyemeyen erken gelişmiş yavrulara sahip kuş türlerinin yönünde evriliyor olabilirler. Belki de yeryüzündeki yaşam insanların şu anki vahşi saldırısını atlatabilirse, kobayların ve yabani tavşanların evrimsel torunları süt salgılamaya evrimsel bağımlılıklarından yani 10 milyonlarca yıl sonra vazgeçeceklerdir. Demek ki bir memelide başka üreme stratejileri de işe yarayabilir. Hatta yeni doğmuş bir kobayı ya da yabani tavşanı hiç süt istemeyen yeni doğmuş bir memeliye dönüştürmek için yalnızca birkaç mutasyon gerekiyormuş gibi görünüyor. Ama böyle bir şey olmadı. Memeliler kendilerine özgü üreme stratejilerine evrimsel bağlılıklarını korudular. Aynı şekilde erkeğin süt salgılamasının fizyolojik açıdan mümkün olduğunu görmemize ve bunun da yalnızca birkaç mutasyonla olabilecek gibi görülmesine karşın dişi memeliler süt salgılamalarını sağlayan ortak fizyolojik potansiyellerini mükemmelleştirmeye erkeklerden çok daha önce başladılar. 10 milyonlarca yıldır süt salgılama konusunda erkekler değil, dişiler doğal seçimden geçiyor. Erkeğin süt salgılamasının fizyolojik açıdan mümkün olduğunu göstermek için sözünü ettiğim tüm türlerde, yani insanlarda, inekler, keçiler, köpekler, kobaylar ve diyak meyve yarasalarında süt salgılayan erkekler hala dişilerden çok daha az süt üretiyor. Yine de diyak meyve yarasası hakkında son zamanlarda yapılan keşifler, dışarılarda bir yerlerde süt üretimi yükünü erkekle dişinin ortak olarak paylaştıkları ya da gelecekte böyle bir paylaşıma geçebilecek keşfedilmemiş türler olup olmadığını merak etmemize yol açıyor. Diyak meyve yarasasının yaşam tarihini hiç bilmiyoruz ve bu nedenle erkeklerde normal süt salgılanmasını, başlangıçta hangi şartların teşvik ettiğini ya da erkek yarasaların gerçekte yavrularına ne kadar süt verdiklerini, tabi veriyorlarsa, bilemiyoruz. Yine de erkeklerde normal süt salgılanmasını teşvik eden şartları kuramsal olarak kolayca tahmin edebiliriz. Beslenmeleri büyük bir yük oluşturan çok sayıda yavru, tek eşli, erkek dişi çiftleri, erkeklerin babalıklarından emin olmaları ve dişi gebeyken babanın ileride süt salgılamaya hormonal olarak hazırlanması. Bu şartlardan bazılarının daha şimdiden çok iyi betimlediği memeli türü belli. İnsan. Tıp teknolojisi geriye kalan şartların da giderek bize uygulanabilir olmasını sağlıyor. Modern doğurganlık hapları ve yüksek teknolojili döllenme yöntemleri sayesinde ikiz ve üçüz doğumu giderek artıyor. İnsanlarda ikizlerin emzirilmesi öylesine ağır bir yük ki, bir ikiz annesinin günlük enerji bütçesi eğitim kampındaki askerinkine yaklaşıyor. Sadakatsizlik konusunda yaptığımız tüm esprilere karşın genetik testler, Amerikalı ve Avrupalı bebeklerin büyük çoğunluğunun babalarının gerçekten annelerinin kocaları olduğunu gösteriyor. Ceninlerin genetik testten geçirilmesi uygulaması giderek yaygınlaşıyor. Bu testler erkeğin gebe karısının bedenindeki ceninin gerçekten kendisinden olduğuna %100 emin olmasını sağlıyor. Hayvanlarda erkeğin ebeveynlik yatırımında bulunmasını dış döllenme teşvik eder ve iç döllenme engeller. Bu gerçek erkeğin ebeveynlik yatırımını diğer memeli türlerinde kösteklemiştir. Ama günümüzde yalnızca insanlarda desteklenmektedir. Çünkü son 20 yıl içinde yapay ortamda, yani in vitro, dış döllenme teknikleri insanlar için bir gerçeklik olmuştur. Elbette insan bebeklerinin büyük çoğunluğu hala doğal yöntemlerle bedenin içinde oluşuyor. Ama çocuk sahibi olmak isteyen, ancak bunda zorluk çeken ileri yaştaki kadın ve erkeklerin sayısının artması ve modern insanda doğurganlığın azalması, tabii bu iddia doğruysa, çoğu balıkta ve kurbağada olduğu gibi insanlarda da dış döllenmeyle oluşan bebek sayısının giderek artmasını sağlıyor. Bütün bu özellikler insan türünü erkeğin süt salgılaması için ideal bir aday haline getiriyor. Bu adaylığın doğal seçimle mükemmelleşmesi milyonlarca yıl alacak bir süreç belki, ama teknoloji sayesinde bu evrim sürecini kısaltmamız mümkün. Elle meme ucunun uyarılması ve hormon enjeksiyonu uygulamaları birleştirildiğinde çocuk bekleyen ve DNA testleri sayesinde babalığından emin olması sağlanan babanın gelişmemiş süt üretme potansiyeli genetik değişimleri beklemeye gerek kalmadan geliştirilebilir. Erkeğin süt salgılamasının sağlayabileceği avantajlar saymakla bitmeyecek kadar çok. Erkeğin süt salgılaması babayla çocuk arasında şu anda yalnızca kadınların yaşayabildiği türde bir duygusal bağ gelişmesini sağlayacaktır. Emzirmeyle oluşan ve geleneksel olarak yalnızca annelere özgü olması nedeniyle erkeklerin kendilerini dışarıda kalmış hissettikleri bu özel bağı aslında pek çok erkek kıskanır. Günümüzde birinci dünya topluluklarındaki kadınların birçoğu ya da çoğunluğu iş, hastalık ya da süt üretimindeki aksaklıklar gibi nedenlerle emziremez durumda. Oysa emzirmek ebeveynler için olduğu kadar bebekler için de pek çok yarar sağlıyor. Emzirilen bebeklerin bağışıklık sistemleri güçleniyor ve ishal, kulak enfeksiyonları, erken yaş diyabetleri, grip, bağırsak iltihabı gibi çok sayıda hastalığa karşı daha dirençli oluyorlar. Herhangi bir nedenden dolayı annenin bebeğini emzirememesi durumunda babanın süt üretebilmesi bebeklere bu yararları sağlayabilecektir. Ama erkeğin süt salgılamasının önündeki engellerin kolayca alt edilebilecek fizyolojik engellerden ibaret olmadığını da belirtmeliyiz. Bu konuda psikolojik engeller de var. Erkekler geleneksel olarak emzirmeyi kadın işi olarak görür. Bebeklerini emzirecek ilk erkek hiç kuşkusuz pek çok erkeğin alaylarıyla karşılaşacaktır. Yine de insan üremesinde daha şimdiden yalnızca birkaç on yıl önce saçma görünen pek çok uygulama benimseniyor. Örneğin cinsel birleşme olmadan dış döllenme, 50 yaşın üstündeki kadınların döllenmesi, bir kadında oluşan cininin başka bir kadının döl yatağına yerleştirilmesi ve yüksek teknoloji ürünü küvez yöntemleri sayesinde prematüre doğmuş 1 kilogramlık bebeklerin yaşatılabilmesi gibi. Dişinin süt salgılamasına evrimsel bağlılığımızın fizyolojik açıdan değişebileceğini artık biliyoruz. Bu bağlılık psikolojik açıdan da değişebilir. Tür olarak en ayırıcı özelliğimiz belki de tüm hayvanlar arasında yalnızca bizim evrime karşı seçenekler üretme yeteneğine sahip olmamızdır. Genlerimizi aktarma aracı olarak sağladıkları avantajlara ve diğer hayvan türleriyle daha önceki insan toplumlarında yaygın olarak görülmelerine karşın çoğumuz cinayeti, tecavüzü ve soykırımı lanetleriz. Erkeğin süt salgılaması da yine bu tür karşı evrimci bir seçim mi olacak dersiniz? 4. Bölüm. Sevişmek için yanlış zaman. Keyif amaçlı seksin evrimi. 1. Sahne. Loş bir yatak odası. Yatakta yakışıklı bir adam, gecelikli genç ve güzel bir kadın yatağa koşuyor. Sol elindeki pırlantalı alyansı erdemli pırıltılar saçıyor. Sağ elinde ise küçük mavi bir kağıt şerit tutuyor. Eğilip adamın kulağını öpüyor. Kadın: "Sevgilim, tam zamanı." Sonraki sahne. Aynı yatak odası, aynı çift, seviştikleri anlaşılıyor ama loş ışıkta ayrıntılar görülmüyor. Ardından kamera aynı pırlanta alyanslı zarif bir elin zamanın geçişini belirtmek için ağır ağır yapraklarını çevirdiği takvime kayıyor. Erkek: "Sevgilim, o Wustik'in bize uygun zamanı göstermesi ne kadar güzel değil mi?" Son çerçeve. Küçük mavi kağıt şeridi tutan elin yakın çekimi. Altyazı şöyle: "O Wustik, doğurganlık dönemini saptamamız için evde yapılabilecek idrar testi." Babunlar bizim televizyon reklamlarımızı anlayabilseler de bu reklamı özellikle gülünç bulurlardı. Dişi ya da erkek babunun yumurtalığın bir yumurta saldığı ve dişinin döllenebileceği tek zaman olan yumurtlama dönemini saptamak için hormon testine ihtiyaçları yoktur. Bunun yerine dişinin döl yolunun etrafındaki deri şişer ve uzaktan görülebilecek parlak kırmızı bir renk alır. Dişi ayrıca belirgin bir koku yayar. Sersem bir erkeğin bütün bu işaretleri görememesi olasılığına karşı da erkeğin önünde eğilip kaba etlerini sergiler. Diğer dişi hayvanların çoğu da yumurtlama dönemlerini bilir ve en az bu kadar kesin işaretler, kokular ya da davranışlarla erkeklere ilan eder. Bizler dişi babunların parlak kırmızı kaba etlerini tuhaf buluruz. Oysa biz insanlar yumurtlama dönemlerimizin belirsizliğiyle hayvanlar aleminde küçük bir azınlığın içine giriyoruz. Erkeklerin eşlerinin döllenebileceği zamanları belirlemesi mümkün değildir. Klasik toplumlarda dişiler de ne zaman döllenebileceklerini bilmezlerdi. Pek çok kadının adet çevriminin ortasında baş ağrıları ya da başka duyumsamalar yaşadığını kabul ediyorum. Ama bilimciler onları bu konuda bilgilendirmese bunların yumurtlama göstergeleri olduğunu bilemeyeceklerdi. Hatta bilimciler bile bunu 1930'lara dek anlayamamışlardı. Benzer şekilde kadınlara vücut ısıtlarını ya da mukuslarını izleyerek yumurtlama dönemini saptamaları öğretilebilir. Ama bu dişi hayvanlardaki içgüdüsel bilgiyle aynı şey değildir. Bizim de bu konuda içgüdüsel bilgimiz olsaydı, doğurganlık testi ve doğum kontrol apı imalatçıları işlerini elbette bu denli büyütemezlerdi. Bizler doğrudan doğruya gizli yumurtlama döneminin sonucu bir davranış olan, neredeyse sürekli çiftleşme özelliğimizle de tuhafız. Diğer çoğu hayvan türünde seks ilan edilen yumurtlama dönemi sırasındaki kısa bir kısışma, yani estrus dönemiyle kısıtlıdır. Estrus sözcüğü sığırları kovalayıp çılgına çeviren bir böcek olan at sineğinin Latince adından üretilmiştir. Kızışma dönemindeki dişi babun bir aylık cinsel perhizden çıkıp 100 kereye dek çiftleşir. Dişi berberi şebeği ise ortalama olarak her 17 dakikada bir çiftleşerek grubundaki her yetişkin erkeği ihsanlarından en az bir kez yararlandırır. Tek eşli gibon çiftleri dişi en küçük bebeğini sütten kesip yeniden kızışma dönemine girene dek yıllarca çiftleşmezler. Dişi gebe kaldığı andan itibaren gibonlar yeniden perhize girer. Ama biz insanlar kızışma çevriminin herhangi bir gününde çiftleşebiliyoruz. Kadınlar herhangi bir günde sekse davet edebiliyorlar ve erkekler de eşlerinin doğurgan ya da yumurtlama döneminde olup olmadığına bakmadan kendilerinden isteneni yapıyorlar. Onlarca yıl süren bilimsel araştırmalardan sonra bile çevrimin hangi döneminde kadının erkeklerin cinsel girişimleriyle daha çok ilgilendiği anlaşılabilmiş değil. Tabii ilgisi gerçekten çevrimsel değişkenlik gösteriyorsa. Dolayısıyla insanlarda cinsel birleşmelerin çoğunda kadın o anda döllenebilmekten öte döllenmenin mümkün olmadığını bildiğimiz gebelik sırasında ve menopoz sonrasında da seks yapmaya devam ediyoruz. Yeni Gineli dostlarımın çoğu gebelik sonuna dek seks yapmaya kendilerini zorunlu hissediyorlar. Çünkü tekrar tekrar meni boşaltmanın ceninin bedenini oluşturacak malzemeyi geliştirdiğine inanıyorlar. Biyolojik bakış açısından insan cinselliği olağanüstü bir çaba israfı gibi görülüyor. Tabii cinselliğin biyolojik işlevini döllenmeyle eş gören Katolik dogmasına inanırsak, kadınlar neden çoğu dişi hayvan gibi seksi gerçekten işimize yarayacağı zamanlarla kısıtlamamızı sağlayabilecek şekilde yumurtlama döneminin açık işaretlerini vermiyorlar? Bu bölümde gizli yumurtlama döneminin, dişinin cinsel ilişkiye neredeyse sürekli hazır olmasının ve keyif amaçlı seksin, insan cinselliğinde son derece önemli olan tuhaf üreme davranışları üçlüsünün evriminin anlaşılması amaçlanıyor. Artık gereksiz yere açıklanması gereken sorunlar bulmaya çalışan tipik bir uzaydan gelme bilim adamı olduğumu düşünmeye başlamış olabilirsiniz. Dünyada milyarlarca insanın beni protesto ettiklerini duyabiliyorum. Jared Diamond'ın neden böylesine aptal olduğu dışında açıklanması gereken bir sorun yok. Neden her zaman çiftleştiğimizi anlamıyor musun? Tabii ki keyifli olduğu için. Ne yazık ki bu yanıt bilimcileri tatmin etmiyor. Hayvanlar da yoğun ilgilerine bakılırsa çiftleşirken zevk alıyor gibi görünüyorlar. 10 saate ulaşabilen çiftleşme sürelerine bakılırsa keseli fareler bu işi yaparken bizden çok daha fazla keyifleniyor sanki. Öyleyse hayvanların çoğu seksi neden yalnızca dişinin döllenebileceği zamanlarda keyifli buluyor? Anatomi gibi davranış da doğal seçimle evrilir. Dolayısıyla seks keyifli bir şeyse bu sonucu doğal seçim yaratmış olmalı. Evet, seks köpekler için de keyiflidir ama yalnızca doğru zamanda. Çoğu hayvan gibi köpekler de seksten yalnızca işe yarayacağı zamanlarda zevk alma mantığını geliştirmişler. Doğal seçim genlerini azami sayıda bebeğe geçirmelerini sağlayacak davranışlara sahip bireylerden yanadır. Bebek yapmanızın mümkün olmadığı bir zamanda bile seksten zevk alacak kadar deliyseniz bu özelliğiniz daha çok bebek yapmanıza nasıl bir katkıda bulunabilir? Çoğu hayvan türünde cinsel etkinliğin hedefe yönelik bir yapısı olduğuna dair basit bir örneği ikinci bölümde sözünü ettiğim benekli çulluklarda görüyoruz. Normalde dişi benekli çulluk yalnızca yumurtalarının döllenmeye hazır olduğu dönemde, yani yumurtlamadan birkaç gün önce davetkar davranır. Yumurtlamaya başladığında sekse duyduğu ilgi kaybolur ve erkeklerden gelen tekliflere karşı koyar ya da kayıtsız kalır. Ama kuş bilimcilerin yumurtlamadan sonra erkekleri alarak dişileri dul bıraktıkları bir deneyde 20 deney dulundan 6'sının 2 gün içinde yeni erkekleri sekse davet ettikleri ve çiftleştikleri görüldü. Ayrıca daha çok sayıda dişi de gözlenmeden çiftleşmiş olabilir. Anlaşılan bu dişiler erkekleri kandırarak doğurgan olduklarına inandırmaya çalışıyorlardı. Yumurtalar çatladığında erkeklerin yavruların aslında başka bir erkekten olduğunu anlamaları mümkün değildi. En azından birkaç davada bu numara işe yaradı ve erkekler yavruları biyolojik babaları gibi beslemeye başladılar. Yani dişilerin yalnızca zevk almak için çiftleşmek isteyen şen dullar olduğunu gösteren hiçbir işaret yoktu.
8. ayrımın sonu. Sayfa 74.